Eskişehir'e davet eden ve bu konferansı düzenleyen Eskişehir Azerbaycan Kültür Derneği etkinliğinin simasında Atatürk Bey'e ve diğer Güneyli dostlarımıza, Atatürk Bey'e, Seyit Bey'e ve diğer emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca buraya gelen büyüklerime ve arkadaşlarıma minnettarlığımı bildirerek başlamak istiyorum. Sözümü Çingiz Aytmatov, Türk dünyasının en önemli yazarının Gün Var Esre Beraber romanında Bir Türkistan Bozkurt efsanesiyle başlamak istiyorum. Aytmatov, Gün Var Esre Beraber romanında Bir Türkistan efsanesini anlatır. Der ki, Bozkurtlar'da tuttukları esirleri ya satarlarmış veya onları köle yapmak isterlermiş. Köle yapmaları, yapma yöntemleri çok farklıymış. Öncelikle bu esirlerin kafalarını yapıp devenin ıslak derisini kafalarına geçirdim ve bunları kızgın güneş altında bırakırlarmış. Ve günlerce uğramazlar. Daha sonra gelip bakarlarmış. Ölenleri değil de sağ kalanlar bizim derlermiş. Bu işkenceden sonra sağ kalan kişi tam anlamıyla hafızasını kaybedermiş. Kim olduğunu bilmezmiş ve iradesini de kaybedermiş. Ve bu nedenden dolayı tam anlamıyla efendiye teslim olurmuş. Ve efendi ne derse sorgu sualsız yaparmış. Bu olaya mankurtlaşma ve bu köleye de mankurt denilir. Mankurtlar hafızalarını, belleklerini kaybettirerek iktidar kaygılarına da uğrarlar. Ve bütün devletler, özellikle de faşist ve milliyetçi devletler genellikle bunu yaparlar. Egemenlik kurmak istedikleri toplulukların hafızalarını işgal ederler. Hafızalarını çalarlar. Toplumsal belleklerini silip onların toplumsal belleklerine kendi istedikleri bilgileri, bilinçli veya diyelim tarihi efsaneler yerleştirir. Ve aslında bugün Türk dünyasına baktığımız zaman geniş anlamda Türk dünyası bu mankurtlaşma sürecinin dışında değil. Hangi noktasına bakarsanız bakın, mankurtlaşma çok farklı ve kompleks ve karmaşık bir süreçte devam ediyor. Toplumsal bellekler yok ediliyor. Onun yerine başka bir kimlik inşa ediliyor. Ve en önemlisi bu en fazla İran Türklerine yapılmış süreçtir. İran Türklerine, özellikle de Azerbaycan Türklerine bu süreç en fazla zarar vermiş bir süreç. Hem kendi kimliklerine dönük farklı bir algı yaratmaya dönük ciddi çalışmalar yapıldı. 100 güne yakındır siz Türk değilsiniz, Azerisiniz şeklinde. Siz Türk değilsiniz, Ari ırkındansınız denildi. Aslında Kuzey Azerbaycan diye bir yer yok. Orada Aran, Albanya Kafkasyası. Onlar Türk milliyetçileri ortaya çıkarmış. Sizin onlarla hiçbir bağınız yok. Anadolu Türkleri asla sizden değil. Bu çok çeşitli bir biçimde yüzyıllardır farklı bir biçimde yapılıyor bu mankurtlaşma süreci ve bu mankurtlaşma projesi. Ve İran'da televizyonu açarsanız, gazeteyi açarsanız bütün ders kitaplarında şu işler: siz Türk değilsiniz, siz Azerisiniz ve Azeriler başka bir şey. Bugün benim bununla işim yok. Ama en önemlisi, önemli olan hala eski tarih değil, en yakın çağdaş tarihi de ciddi şekilde çarpıtmaya uğratıyor. Ve en yaşadığımız bugün tarih. Ve bu tarihte en çarpıtılmış örnek Seçefe Pişeveri, İrmir Azer Hareketi ve Azerbaycan Milli Hükümeti'dir. Ve Seyit Cafer Pişeveri Azerbaycan Milli Hükümeti kadar yanlış, doğruluktan tamamıyla uzak, tarihsel gerçeklikten tamamıyla uzak ve Seyit Cafer Pişeveri'nin kişiliğiyle, düşünceleriyle aşağıdan yukarıdan herhangi bir alakası olmayan çok çeşitli farklı bir biçimde bilgiler dolaşıyor. Ve bütün bunlar bu mankurtlaşma sürecinin, bu toplumsal hafızanın yok edilmesi, bu kirleleştirme politikasının bir parçası. Ve bu nedenle dolayı hep şu var, toplumsal hafıza kaybına yürütülen her bir mücadele özgürlük mücadelesidir, azatlık mücadelesidir. Ve bugün eğer Seyit Cafer Pişeveri'den konuşuyorsak ve 21 Azer'in harekatının Azerbaycan Milli Hükümeti'nin tarihsel gerçeklerini öğrenmek istiyorsak, bu özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Aslında köleliğe karşı bir mücadelenin bir parçasıdır. Ve ben de burada başardıkça objektif olmaya çalışacağım. Ve en önemlisi birinci el kaynaklardan herhangi bir çarpıtma yapmadan süreci anlatmaya çalışacağım. Bu birinci giriş. İkinci girişte şunu söylemeye çalışıyorum. İran'da yaşayan Türkler Türkiye'den sonra en fazla Türk İran'da yaşıyor. Ve bir tane Amerikalı net olarak şunu söylüyor. Biz dünyada iki şeyi en fazla bilmiyoruz. Biri kutup, ikincisi İran'da yaşayan Türkler. Biz onlardan hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim o mankurtlaşma sebebiyle herhangi doğru ve sağlıklı bilgi herhangi ulaşılmıyor. Dünyanın hiçbir yerine maalesef Türkiye'de de hiçbir zaman bu bilgi gerçek şekilde Türkiye toplumuna da verilmiyor. Hatta Türkiye'deki tarihçilik, özellikle de o yöne tarihçiliğe bakarsanız Rusya, Avrupa, Amerika ve hatta Fars milliyetçi tarihçiliğine de pek fazla farkı yoktur maalesef. Ve Türkiye'den sonra en fazla Türk'ün yaşadığını bile jeopolitik olarak Türk dünyasını birleştiren bir coğrafya. Bugün siz girdiğiniz nokta nereden de siz Güney Azerbaycan üzerinden Türk dünyasına kolayca ulaşabiliyorsunuz. Yani Türk dünyasının bütünlüğünü sağlayan bir coğrafya orası. Ve ayrıca onun ötesinde Azerbaycan'ın da coğrafya olarak bütünlüğüne yine Güney Azerbaycan sağlıyor. Bugün Nakşivan'la Bakı arasında herhangi bir kara sınır yok. Ve baktığımız zaman Türklerin Basra Körfezi'ne açılış kapısı. Sadece onun Hint Okyanusu'na kadar uzanan bu coğrafyaya açılış kapısıdır. Bugün eğer petropolitik anlamda bakarsanız, jeopolitik anlamda bakarsanız bu coğrafya tamamıyla Güney Azerbaycan coğrafyasıdır. Ama bunu biz İran ismiyle olarak anlıyoruz. Ve bugün konuşacaksa oradaki yaşayan Türklerin kaderiyle ilgili olacak. Ve ben çalışacağım ki genel anlamda tarihsel süreçle ilgili oradaki Türkler ve özellikle de İran'ın çağdaş tarihiyle ilgili bir kesit yapabilir. Şimdi 21 Azer hareketi neden önemli? Biraz önce söylediğim o mankurtlaşma sürecine karşı bir mücadelenin ötesine bakıldığında da çağdaş tarihimizde 20. yüzyılda bir kırılma noktasıdır. Bir dönüm noktasıdır. 21 Azer hareketi Azerbaycan Milli Hükümeti Soğuk Savaş'ın başlangıcı noktadır. Soğuk Savaş'ın ilk bilek güreşidir Amerika ile Sovyetler Birliği arasında. Ve en önemlisi Orta Doğu coğrafyasında ve dünyada süper güçlerin rol değiştirdiği alandır. Güney Azerbaycan Milli Hükümeti olarak. İngiltere gidiyor, yerine Amerika geliyor 2. Dünya Savaşı sonrası. Ve aslında Azerbaycan Milli Hükümeti bugün konuşacağımız olay, küresel sistemin değişimini tetikleyen ve süper güçlerin yer değişiminin kolaylıkla gösteren bir alandır. Azerbaycan Milli Hükümeti. Yani 20. yüzyıl açısından da önemli bir dönüm noktası, önemli bir kavşağı konuşacağız. Şimdi bu olayla ilgili ki ben daha sonra biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Şu anda toplam olarak bakıldığında 4 tane ana yorum var. Eğer dünyada o olayla ilgili yazılan bütün yazılara bakarsanız dört yorum şeklinde biz bu olayı özetleyebiliriz. Birinci en önemli yorum Türkiye'de de bir çok zamanda söyleniyor. Azerbaycan Milli Hükümeti 1945-46, 12 Aralık 1945-46 bugün İran içinde olan Azerbaycan'da kurulan hükümeti şu şekilde özetliyorlar. Bu Sovyetler Birliği'nin güç mücadelesinin bir ürünüydü. Aslında SCHR Pişeveri bu hareketin lideri Sovyetler casusuydu. Ve bu olay tam anlamıyla Sovyetlerin bir ürünüdür. Ve Sovyetler çekildikten sonra bu hareket dağıldı. Bunu Fars Milliyetçiliği bütünüyle her yerde pompalıyorlar. Avrupalıların, Amerikalıların kitaplarına bakarsanız genellikle böyle bir çizgi izleniyor. Bu birinci görüş. İkinci bir görüş daha var. Bunu da solcular, Marksistler savunuyorlar. Hayır, Azerbaycan Milli Hükümeti modern, ilerici bir harekettir. Bu hareketteki hatta milli kavramın herhangi bir milliyetçi içerik taşımıyor. Tam tersine halkçılık anlamını ifade ediyor. Ve doğal olarak Azerbaycan Milli Hükümeti milliyetçi bir hareket değil. Tam tersine sol çizgide olan bir hareket olarak tanımlıyor. Bu ikinci görüş. Üçüncü bir görüş de şekilde. Diyorlar ki Seyitler Pişeveri ve Azerbaycan Milli Hükümeti milliyetçiydi. Ancak İran çerçevesi içerisinde bir federal cumhuriyet kurma amacı taşıyordu. Ve aslında Azerbaycan Milli Hükümeti İran Federal Cumhuriyeti'ne yüklenen önemli bir aşamaydı. Bu üçüncü, dördüncü özellikle de bazı bizim Türk milliyetçileri bunu ileri sürüyorlar. O da şunu söylüyorlar. Azerbaycan Milli Hükümeti Azerbaycanlılık üzerine bu kadar vurgu yapması sebebiyle Türk karşıtıydı, İstalinistik bir çizgideydi ve doğal olarak herhangi bir Türk milliyetçiliği öğesi taşımadığı için bunu biz milliyetçi kategorisine alamayız. Bu dört ana yaklaşım söz konusudur SCHP. Bu Azerbaycan Milli Hükümeti ve SCHP pişeveriyle alalım. Ama ben birkaç tane tez öne sürerek tarihsel çerçevesi içerisinde biraz önce söylediğimiz şeyin hangisi doğru olup olmadığını tespit edeceğiz. O biraz önce öne sürdüğüm tezler. Benim kendi görüşüm bu. Birinci tezim İmrazer hareketi milliyetçi bir harekettir ve tamamıyla milliyetçi çizgiden tanımlanabilecek bir harekettir. İkinci tez, İlmir Azer hareketi bağımsızlık bir hareketiydi. Bağımsız bir Azerbaycan devleti kurulmaya dönük bir çabaydı. Ve üçüncü tezim şu, Azerbaycan Milli Hükümeti Seyçefer Meşriyet Diyabani, yani 1906-11, 1920 hareketi NLS'nin bir devamıydı. Herhangi bir Marksist çizgide herhangi bir şekilde açıklamamız mümkün değil. Ve bu nedenden dolayı eğer biz Azerbaycan Milli Hükümeti'ni anlamak istiyorsak, bunun 1906-11 Meşriyet Hareketi, 1920 Diyabani Hareketi o çizgide tanımlamamız gerekiyor. Ve en önemlisi diyorlar ki halk tarafından asla desteğe sahip olmamıştır. Hayır, ciddi şekilde bir halk desteği de sahip olmuştur. Ve Azerbaycan kimliği, Türk diline çok ciddi bir vurgusu var. Biraz önce kendi eserleriyle söyleyeceğim. Özellikle de tarihsel sürece dayanarak şu tez öne sürülüyor. Seyitler Pişeveri milliyetçiliği İlmir Azer öncesi, yani 1945 civarında dinlendirdi. Ondan önce herhangi bir milliyetçi söylemi yoktu. Bu da yanlıştır. Azerbaycan Milli Hükümeti'nin 25 yıl önce yaptığı bütün yazılar çerçevesi içerisinde genç pişelerinin düşüncesini analiz ederek bunun doğru ve yanlış olup olmadığını tespit edeceğiz. Sovyetler ordusu diyorlar. Sovyetler ordusu, Azerbaycan Milli Hükümeti 1 yıl devam etti. Sovyetler ordusu sadece bunun 5 ayında var. 7 ay Sovyetler ordusu olmadan Azerbaycan Milli Hükümeti de devam etmeyi başarmıştı. Ve en önemlisi Azerbaycan Seyitcefer Pişeveri bütün içeride bütün farklı kimlikleri kabul etmesine rağmen en önemli vurgusu Azerbaycan'ın tarihi kimliğine, diline ve enerjisi devlet anlamında ve bu bağlamda da bakarsak milliyetçi ve bağımsızlık bir çizgi olarak tanımıyor. Bu benim ana teselim, başka şeyler de var. Yeri değil. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bakınız 1924'ten önce bakarsanız İran'da neredeyse 100 yıllardır Türkler iktidardaydı. Ve Türklerin bütün iktidar dönemlerinde Tebriz her zaman önemli bir merkez olmuştur. Özellikle de Kacarlar döneminde Tebriz, yani bugün İran cesindeki Azerbaycan'ın en önemli kenti, önemli ayrıcalığa sahibiz. Ayrıcalığı neydi? Birincisi, ikinci siyasi merkezi. Valiyahtin oturduğu bir bölgeydi ve bütün o ülkelerin konsolosluğu Tebriz'de vardı. Yani bir tane konsolosluk Tahran'da açsalardı, aynı zamanda Tebriz'de önemli bir siyasi merkezi. En önemli husus, Tebriz birinci ekonomi merkeziydi İran. Hatta o dönem teşkilatı mahsus eden Tebriz'e gidenler var. Onun raporları da var. Orada bunu net olarak şunu söylüyorlar. Tebriz Ortadoğu'nun en zengin dinamik pazarlarından birisidir. Önemli bir ekonomik merkezdir. Yani İran içerisindeki o Azerbaycan ki o dönem İran söylenmiyordu. Daha sonra o isim o coğrafyaya verildi. Bir taraftan Kafkas ve Rusya ile sınır sebebiyle Kafkas ve Rusya ile ticaret yapabiliyordu. Diğer taraftan Osmanlı ile sınır bölgesi olduğu için Osmanlı üzerinden ticaret yapabiliyordu. Ve doğal olarak baktığınız zaman ve her iki ticaret hattı Tebriz'de önemli bir ekonomi dinamizmini yaratmıştı. Bu nedenden dolayı Tebriz'in hem siyasi anlamda bu ayrıcalığı hem de ekonomik anlamda bu ayrıcalığı İran tarihinde farklı bir olguyu doğurdu. O da nedir? İran'ın modernleşme kapısı Azerbaycan oldu. Bütün modern olgular Azerbaycan'dan İran'a dahil oldu. Yeni gazete, basın, ordu, hatta siyasal anlamda milliyetçilik, komünist, İslamcılık hepsi Azerbaycan üzerinden İran'a dahil edildi. Hatta meşruiyet termi, halkçılık hepsi Osmanlı'dan alınarak Azerbaycanlılar vasıtasıyla İran içerisinde taşındı. Bunu da ben söylemiyorum. Şeyh Hasan Tekizade Fars milliyetçidir. Bunu açık olarak söylüyorum. Yani Azerbaycan'ın iki ekonomik ve siyasi ayrıcalık sebebiyle İran'da siyasal anlamda da başat ve belirleyici bir konumda. Ancak 1924'te Rıza Han iktidara geldikten sonra Azerbaycan bütün ayrıcalıklarını kaybetti. Birincisi Azerbaycan ikinci siyasi merkezliğini yitirdi, kaybetti. Ve tamamıyla bütün siyasi merkeze taşındı. Ve en önemlisi Azerbaycan bütün ekonomik gücünü de kaybetti. Ve sınırlar kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile olan sınırlar kapatıldı. Kafkasya ile olan sınırlar kapatıldı. Ve Azerbaycan ekonomik olarak boğma noktasına geldi. Öyle bir hal aldı ki merkezde olmayan ekonomi şeyler durduruldu. Hatta bir tane Fars milliyetçiliği şunu söylüyor. Rıza Han bizim istediğimizden de daha fazlasını yaptı. Rıza Han öyle bir şey yaptı ki ya benimle ortak olacaksın ekonomik olarak ya da yok olacaksın. Ve Azerbaycan birinci ekonomik merkez olduğu için bütün var yokunu merkeze taşımak zorunda kaldı. Ha, bütün bu süreç ne hale getirdi? Bütün bu süreç Azerbaycan'da ciddi şekilde kitlesel yoksulluğa ve en önemlisi Azerbaycan'da kitlesel bir göçe sebebiyet verdi ki Azerbaycan başka yere göçmek zorunda kaldı. Kafkasya'ya göçmek zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmek zorunda kaldı ve en önemlisi İran'ın kendi iç göçü ciddi bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Şu önemli bir şeydi. Musaffır'ı bilirsiniz 1953'te petrolü millileştiren, şunu söylüyor. Bir dönem Azerbaycan İran'ın gözüydü. Şu anda giderseniz Azerbaycan İran'ın en yaralı bölgesidir diyor. Bize anlayın. Azerbaycan yoksullaştırın. Ve en önemlisi bunlarla birlikte en önemlisi Azerbaycan çok çeşitli kültürel anlamda asimilasyona maruz kaldı. Ve Azerbaycan Türklük tam anlamıyla aşağılanmaya başlandı. Ve Türk eşek sözü o dönemden ciddi bir biçimde yayınlanmaya başladı. Ve bunu topluma söylemeye başladı. Mostofi Azerbaycan valisidir. Bu Rizahan döneminde oldu. Diyorlar ki Mostofi diyorlar ki senin verdiğin o arpayı verdiğin buğdayı şeyler yemiyorlar. At yemiyor. Ahırdaki eşek yemiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Vali, Azerbaycan valisi. Diyor ki eğer bizim ahırımızdaki at eşek yemiyorsa temizlere eşek yedir. Temizle eşeklere yedir bunu. Ve aynı döneme denk geliyor. Diyor ki temizler yonca yiyerek, ot yiyerek meşrutiyeti korudular 1908'de. Şimdi de arpa yiyerek bizim krallığımızı korumak zorundadır. Türkçe yasaklanıyor. Okullarda yasaklanıyor. Sokak birçok yerde yasaklanıyor. Türkçe yazanın eğer biri Türkçe konuşuyorsa sınıfta cezalandırıyor. Ve hatta yazdığı yazılarsa yalatılıyor. Yer yalatılıyor. O dönemde yalatılıyor. Ve bütün en önemlisi Türk'üm diyen bütün aydınlar içeri atılıyor. Bütün gazeteler kapatılıyor. Ve o dönemden sonra çok çeşitli bir biçimde asimilasyon süreci başlatıyor Azerbaycan'a dönük. Siz nesiniz? Siz Azerisiniz. Biz Türk eşek diyoruz ya, sizi demiyoruz. Anadolu'dakileri diyoruz. Siz Azerisiniz. Ve doğal olarak kendi üzerinde almayın diyor. Ve bu geniş bir biçimde toplumun bütün alanına bu şekilde yayılıyor. Rizahan döneminde. Yani Azerbaycan hem kültürel olarak aşağılanıyor, çok çeşitli asimilasyona maruz kalıyor. Ekonomik olarak yoksullaştırıp kitleten yoksulluğa ve göçe zorlanıyor. Ve en önemlisi bununla birlikte bütün siyasi ayrıcalıklarını kaybediyor. O da şu, Azerbaycan Meşriyet Kazariye dönemine kadar 1924'e kadar kolektif karizma Azerbaycanlılık bir ayrıcalıktır. Türk olmak bir ayrıcalıktır. Bütün ayrıcalık kaybedildi. Ve bir aşağılanma unsuruna dönüşüyor. Rizahan dönemi. Ve şu önemli. Azerbaycan'da sel geliyor, devlet ilgilenmiyor. Şimdi size bazı sadece kendi örneklerini vereceğim. Abdurrahman-ı Peramersi 1945-46 döneminde Kayhan Gazetesi'nin baş yazarıdır. Ve baş milliyetçisidir. Mirmi Azer hareketine, Azerbaycan Milli Hükümeti'ne de karşıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, Azerbaycan'a asfalt istiyor Azerbaycanlılar. Değmiyorsunuz. Siz onu getirip Tahran'ı süslüyorsunuz. Benim açık şekilde söylüyor ki bu Azerbaycanlıları neden bu kadar yoksul bırakıyorsunuz? O dönem Azerbaycan'da komutan olan Albay Eliezer Rehşani yazıları da var. Diyor ki çok açık şekilde rapor yazıyor merkeze. Diyor ki Azerbaycanlılar kötü durumdalar. Ve bu Azerbaycanlılar isyan edildi. Bunları bu şekilde tutmayın. Ama merkez herhangi bir şekilde ilgilenmiyor. 1941'de bu süreci aklımızda tutarak 1941'de İkinci Dünya Savaşı süresinde Rıza'nın Arya düşüncesi, Arya ırkı sebebiyle Hitler'e ilgi duyuyor. Ve bu nedenden dolayı Hitler'i desteklemeye kalkışıyor. Diğer taraftan Almanya Sovyetler Birliği'ni yenerek Sovyetler Birliği'nin içerisine giriyor ve bu nedenden dolayı müttefikler Sovyetler Birliği'ni desteklemek istiyorlar. Sovyetler Birliği'ne bir koridor açmak istiyorlar. Ve bunu Rıza'nın bu koridorun açılmasını istiyor. Rıza'nın bu koridorun açılmasına izin vermiyor. Rıza'nın bu koridorun açılmasına izin vermediği sebebiyle 1941'de İran işgal ediyor. Ve İran kuzeyden Sovyetler Birliği ordusu giriyor. Güneyden de İngiltere giriyor. İran tam anlamıyla ikisinin arasında bölüşüyor. Şimdi 1924'te Rıza'nın Pers Kralı diye kuruluyor. Ve İran dünyanın uygarlığının beşiğidir. Biz en ayrıcalıklı halkız, milletiz diye kuruluyor. İngiltere güneyden içeri giriyor. Sovyetler Birliği Tahran'a kadar yürüyor. Şimdi bazı tarihsel bilgilere göre ölen kişinin sayısı 3 kişi. Herhangi bir kurşun atılmıyor. Bazıları 200 kişiye çıkartıyorlar. Ben onu çok doğru da bulmuyorum. 3 kişi ölüyor. Onun da direnişle mi ölüyor? Ne de oluyor da belli değil. Yani Rıza Han 1941'de Rıza Han şaşırıyor. Ne oluyor? Ne ordu direniyor, ne halk direniyor. Halk neredeyse iki taraftan da birileri İngiltere'ye, bir tarafta da Sovyetler Birliği'ne teslim olmuş gibi oldu. Hiçbir şekilde kurşun atılmıyor ve iki ordu da kolay zellerini kollarını sallayarak merkeze kadar geliyor. Ve 1941'de Rıza Han iktidardan uzaklaşıyor, Güney Afrika'ya sürgün ediliyor ve oğlu Mehmet Sağ Pehlevi kareyi. Şimdi 1941'de Rıza Han'ın iktidardan uzaklaştıktan sonra ciddi bir iktidar boşluğu doğuyor. Ciddi bir iktidar boşluğu sebebiyle Rıza Han döneminde birikmiş o kin, öfkeler patlak veriyor. Ve bunu tarihçiler genellikle kendisini güç alanda net olarak gösteriyor. Ve bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne ışık tutabilecek de bir dalganın doğuşu sebebiyet veriyor. Üç alanda. Birincisi sınıfsal hareketlerin doğuşu dönemi oluyor. Yani Marksist örgütler mantar gibi yürüyorlar Rıza Han iktidarın arkasından. İkinci en önemlisi dincilik, İslamcılık hareketi doğuyor o boşluk sürecinde ve diğer taraftan da milliyetçi hareketler. Yani Azerbaycan'da o taraftan Kürtler, Sarıçlar, Araplar, ki İran'da yaşayan diğer milletlerden bu süreçte ortaya girmeye başlıyorlar. Bu iktidar boşluğu süresinde o Azerbaycan'da bu sürede 1941'de Azerbaycan'da boşluk oluyor. Azerbaycan'da örgütlenmeler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ilk örgütlenmelere de baktığımız zaman ilk örgütlenmeler tamamıyla milliyetçi içerikli. Azerbaycan Cemiyeti kuruluyor. Ve Azerbaycan Cemiyeti Azerbaycan tarihini, dilini, edebiyatını önemsiyor. Ve Azerbaycan İşçiler Emekçiler Teşkilatı kuruluyor. O da yine Azerbaycan'ın dilini, tarihini yine vurgulayarak ortaya çıkıyor. Ve Azerbaycan Milli Hükümeti'nin doğuş noktası burası. Şimdi burada biraz daha kısa durarak biraz seyirciler bir şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Yine bir birazına geri döneceğim. Bu İran siyasi tarihi için, İran sol akımı tarihi için ve Azerbaycan Türklerin tarihi için önemli bir figürdür seyirciler bir şeyleri. Seyirciler bir şeyleri Güney Azerbaycan'ın Alhan bölgesinde dünyaya geliyor. Ve maddi sıkıntılar sebebiyle Bakı'ya göç etmek zorunda kalan bir kişi. Ve Bakı'ya gittikten sonra orada zaten öğretmenlik ve gazetecilik yapıyor. Ve Seyfettin Pişeveri bugün profesyonel devrimci diyebileceğimiz bir kişi. Nerede bir siyasi hareket varsa Seyfettin Pişeveri orada oluyor. 1920'de Cilan'da hareket var, Seyfettin Pişeveri o. Ve Seyfettin Pişeveri ömrünün en büyük, en önemli yıllarını hapishanede geçiriyor. Ve 1941'deki müttefikler İran işgal ediyor. Onu da hapishaneden bırakılıyor. 11 yıldan daha fazla hapis yatıyor Seyfettin Pişeveri. Şimdi Seyfettin Pişeveri'nin Sovyet ajanı, Sovyet casusu ve ne yaptıysa onun yaptığı iddia ediliyor. Ve Azerbaycan Milli Hükümeti de onun ürünü olarak lanse ediliyor. Diyorlar ki Seyfettin Pişeveri daha önce hiç böyle bir fikri yoktur. Öyle bir şey yok. Bakınız ben burada herkes farklısı varsa da bakabilir. Ah Halil Tengel Azadi. Bunu buradaki meclise söylemiyorum. Bunu başkaları da dinleyecekler. Onlar da okusunlar. Özgürlüğü Fonsipe. Bu 21 Azer'den Azerbaycan Milli Hükümeti'nden 25 yıl önce Seyfettin Pişeveri'nin yazdığı köşe yazıları. Tam 25 yıl önce. Hapse girmeden önce. Ve bu Seccadet Kişeleri bu kitapta İran İşçi Sendikası'nın bir yayın organında yazıyor farklı farklı isimlerden. Şunu net olarak söylüyor. Net olarak şunu söylüyor. Diyor ki İran, biz hepimiz İranlıyız. Doğru. Bunun hiçbir kuşkumuz yok. Ancak İyaletlerde, bölgelerde farklılıklar var. Eğer biz bu farklılıkları dikkate almazsak, bu farklılıkları siyasal ve toplumsal ve bürokrasi anlamda herhangi bir şekilde işe katmazsak, İran'da gerçek bir demokrasi ortaya çıkmayacak. Diyor ki, eğer biz başarılı olmak istiyorsak, İsveçre modeli, Amerika modeli gibi bir ademin merkeziyetçi yapıya getirdiniz. Ve en önemli vurguladığı şey şudur. Şunu söylüyor. Diyor ki, eğer siz bunu yapmazsanız, Azerbaycanlı yarın kalkıp ben başka yol seçiyorum derse, ona herhangi bir şey söyleme hakkınız yoktur. Diyor. Seçefer Pişemeli bu kitapta. İsteyen bakabilir. Bunu çıkartan da Rehim ve Esniyan. Ve işin en ilginç tarafı, bunu çıkartan adam bunun üzerinden bir yazı yazıyor ve Pişeler'in İrancılıkla suçluyor. Yani şimdi burada net olarak şunu söylüyor. Hatta burada ciddi şekilde Kürtlerin İsmail Simko hareketine ne kadar karşı olduğunu açık da söylüyor. Diyor ki o bölgedeki Simko hareketinin herhangi bir asaleti yok. Onu benim dediğim şeyin içerisine almayın açık şekilde söylüyor. Ve diyor ki Azerbaycan 1906 Meşrutiyet devriminde biz encümen iyaleti vilayeti yasamız vardı. Her il idare kendisi yönetilecekti. Ona geri dönülmesi gerektiğini söylüyor Seccafer Pişeveli. Şimdi bu kitapta İskender'de birçok yerde bunu bulabilir. Bu tam 25 yıl önce bunu söylüyor. Ve en önemlisi ne diyor biliyor musunuz? Aynı şeyi 1920'de Hiraban'da söylüyor. Buradaki Anadolu Türk arkadaşlarımıza şunu bilmelerinde önemli bir gerçekliği söylüyorum. O da şu. Biraz önce şunu söyledim. Azerbaycan Türkleri İran'ın temel taşlarından birisi olduğu tarihsel olarak ve çağdaş tarihte modernleşmeyle birlikte bütün olguları onlar getirmişler. Hatta Meşrutiyet Hareketi'nin de 1908'de geri dönmesini sağlayan Azerbaycanlılar oldu. Ancak ne oldu? 1908'den sonra merkezde meşruiyet kurulduktan sonra merkez geri döndü, Azerbaycan'ı yok etti. Ve bu nedenden dolayı 1906-11 tecrübesi İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin tarihi bilince her zaman yer etti. O da şu, merkeze güvenmemek. Çünkü merkez, biz mücadele ediyoruz, başarı kazanıyoruz, başarı merkez yerine yapıyı oturttuktan sonra geri dönüp bizi yok ediyor. Aynı meşruiyet dönemi olduğu için Yekrem Han Ermeni Settarhan'ı öldürüyor 1906-11 meşruiyet dönemi. Ve bu tarihi bilinci olarak yerleşiyor. Bu 1920'den Hiyabani'de de tekrar ediliyor. Ve Seccafer Pişeveli bunu açık şekilde söylüyor. Diyor ki merkezli siyaset dansözler. Onlar her şeye dans ediyorlar. Biz onlara güvenemeyiz diyor. Bunu 25 yıl önce söylüyor. Ama ne söylüyorlar? Seccafer Pişeveli bunun 1941'den sonra. Ne oluyor? 1941'de yeni geri döndükten sonra Seccafer Pişeveli hapisten çıkıyor. Hapisten çıktıktan sonra Tebriz'den milletvekili oluyor ve Tahran'a milletvekili olarak gidiyor. Ve bu adamlar Pişeveli'nin milletvekilliğine izin vermiyorlar ve Seccafer Pişeveli bu defa geri dönüyor. Azerbaycan'a geri dönüyor. Ve Azerbaycan'a geri dönerek Azerbaycan milli hükümetini gelen sürecin başlangıç noktası haline geliyor. Azerbaycan'a geri dönüyor. Azerbaycan'a geri dönende orada Azerbaycan cemiyeti var. Orada emekçiler teşkilatı var. Diğer bütün Azerbaycan elit ve aydınlarıyla görüşerek Azerbaycan nasıl bir yol izleyebilir, nasıl bir yol seçebilir bir görüşle birlikte şu tezin üzerinde duruluyor. Azerbaycan merkezden yolunu ayırabilirse başarılıdır. Merkeze bağlı kaldığı süreçte Azerbaycan hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey edemez diyor Seyit Cevher Pişer. Şimdi Sovyetler Birliği'nin burada şunu söylüyorlar. Sovyetler Birliği olmasaydı bu taslak bütün Azerbaycan Milli Hükümeti tamamıyla Sovyetler Birliği'nin birliği taslağı. Bunu iddia ediyor. Size Cemil Efendi Azerbaycan'ın en önemli tarihçisidir. Onun bir tane kitabı var. Türkiye'den Anadolu Türkçesine de çevrildi. O kitabı herkesin okumasını tavsiye ederim. O kitapta net olarak KGB belgeleriyle bunu yazıyor. KGB belgelerinde şu önemli. Azerbaycan Milli Hükümeti düşüncesi Tebriz'den o tarafa doğru gidiyor. İsterin sadece kabul ediyor. İsterin önermiyor. Azerbaycanlılar önce Mircefer Bağrofu ve Mircefer Bağrofu'nun üzerinden de isterini bu sürece razı ediyor. İsterini de zor razı oluyor. Çünkü fikir tam anlamıyla Azerbaycan'da ortaya çıkıyor. Çünkü Azerbaycanlılar meşgul tecrübesiyle birlikte daha bu merkeze güvenilemez, bu merkezle yol gidilemez deniliyor. Bu şeyde. Ama şimdi ne söylüyorlar? Diyorlar ki bu aslında Sovyetler Birliği'nin istediği için bunu söylüyor. Neden milliyetçi, Türk milliyetçi olarak söylüyoruz? Neden? Bir defa şunu söyleyeyim. Seçefer bir şeyleri Türk sözünü pek fazla kullanmıyor. Azerbaycan dili, Azerbaycan tarihi, Azerbaycan hoviyetini kullanıyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki Azerbaycan tarihi bir kimliktir. Ve Farslardan farklıdır. Kendi eserinde de vardır. İsteyenler okuyabilir. Diyor ki Farslarla Azerbaycanlılar aynı yerden değil. Aynı kökten değil. Hatta Firidun İbrahim'in o zaman başsavcısı bununla ilgili bir kitap yazıyor. Azerbaycanlıların tarihiyle Farsların tarihini farklı bir çizgide ispatlamaya çalışıyor. Biz sizden farklıyız. Net olarak söylemeye başlıyor. Ve en önemlisi ne diyor biliyor musunuz? Şimdi bütün merkezden en önemli şey şu. Seyfettin Şeveri'ye 3 tane önemli eleştiri geldi. Merkezden Seyfettin Şeveri'ye. Bir, neden Azerbaycan'ın kendine özgü bir dili olduğunu söylüyorsun? O da Türk dili. Bunu neden söylüyorsun? Bunu bırak diyorlar. İkincisi, neden Azerbaycan'ın farklı bir millet olduğunu bunu söylüyorsun? Bu da doğru değil. Neden Azerbaycan'a farklı bir siyasi kimlik, siyasi arayış içerisindesin? Eğer bu üçünü bırakırsan bütün merkezdeki demokrat kuvveler, bütün siyasi kuvveler seni destekleyecek. Seyfettin Şeveri diyor ki, ya bunları bırakırsan, mücadelenin anlamı ne? Bunu bırak. Bu kendilerinin yayınladığı belgedir. Seyfettin Şeveri döneminde yayınlanan kendilerinin yayınladığı belgedir. 12 şehriler adında bilinen 12 maddelik ilk bildirilerini yayınlıyorlar. Ve ilk ikisi çok açık şekilde Azerbaycanlıların dili, tarihi ve hüviyetini korumaya dönük siyasi yapılanmayı söylüyor. Net olarak. Ve bunun yanı sıra şimdi diyorlar ki ya bu adam milliyetçi değildi solcuydu. Ben size birkaç tane kendi eserlerinden size örnekler vereceğim. Seyfettin Şeveri'nin eserlerinde ve 21 Azerbaycan Milli Hükümeti'nin eserlerinde pek fazla işlenilmeyen maddeler nedir? Kendi mukadderatını tayin etme hakkı. Self-determination. Hiçbir şekilde üzerine gidilmiyor. Pişeleri her konuşmasında kendi mukadderatını tayin etme hakkını vurguluyor. Kendi mukadderatı tayin etme hakkını iki düzlemde kullanıyor. Hem Lenin ve İster'in vurgusunda hem de Wilson vurgusunda kullanıyor. Her ikisinde de kullanıyor. Şimdi ikinci en önemlisi pek fazla söylenilmiyor. O da bu Atlantik bildirgesinin üzerine gidiyor. Atlantik bildirgesi kendi mukadderatını tayin etme hakkı halklara tanıyor ve onun üzerine gidiyor. Taksim merkeziyetçi medya ne diyor biliyor musun? Ha, Atlantik bilim ülkesi iyi de bizim için. Yani İran için. Sen bunu neden istiyorsun? Atlantik bilim ülkesi iyi ki Sovyetler Birliği buradan çıksın gitsin. Ama sen bunu isteyemezsin diyor. Ama bütün yerlerde Atlantik bilim ülkesinin meşhur Atlantik'in üzerine vurgu yapıyor Seyit Sefer Pişer. Ve en önemlisi Azerbaycan'ın tarihi bir millet oluşun. Mantar gibi yerden çıkmadığını, kendine özgü bir kültürü, kimliği olduğunu ve bunların Farslardan ve diğer İranlı gruplardan farklı olduğunu net olarak söylüyor. Bütün eserlerinde var. Ve en önemlisi eserin bütün her yerinde medeni muhtariyet, kültürel özelliği sürekli vurguluyor Seyit Sefer Pişevel. Şimdi diyorlar ki bunun mesela bu herhangi bir devlet kurma niyeti yoktu. Devlet kurma niyeti yoksa neden orduyu merkeze bağlamıyor? Dışişleri Bakanı seçmiyor ama orduyu merkeze vermiyor. Ordu elindedir diyor. Kendi ordu kuruyor. Neden ordu kuruyor? Eğer gerçekten merkeze güveniyorsa, merkezle birlikte hareket edecekse neden kendine bağımsız bir ordu kuruyor? Ve en önemlisi şunu söylüyor. Güney Azerbaycanlıların içerisinde, şu vurgu var. 1906-1911 Meşrutiyet Hareketi İran'da gerçekleşti. Orada Azerbaycanlılar önemli rol oynadı. Diyorlar ki onlar bizden değil, onlar daha fazla İranlılara hizmet etti. 1920'de Hiyabani hizmet etti, 1945-46'da hizmet etti. Ama şu arkadaşlar, meşrutiyet geleneği İran merkezli gelenek değil Azerbaycan. Azerbaycan merkezli bir gelenektir. Ve bu Seyit Cafer Pişever'de de tekrar oluyor. Meşrutiyette Azerbaycanlılar yani 1906'dan sonra bugüne kadar gelen iki ana akım ortaya çıktı Azerbaycanlıların içerisinde. Biri şu, siyasi bütün eylemlerinin merkezinde İran'a öncelik veren bir akım. İkincisi, en önemlisi, İran'ı değil Azerbaycan'ı önceleyen, Azerbaycan'a öncelik veren siyasi akımlar. Ve bugüne kadar da devam ediyor. Şimdi ayrım nedir? Ayrım şurada ortaya çıkıyor. Eğer İranlılıkla Azerbaycanlılığın çeliştiği noktada kim neyi seçiyor? Önemli olan bu noktadır. Önemli olan o istisna, o kriz dönemi. Döneminde kimin tavrına önemli. Yani eğer Azerbaycanlılıkla İranlılık arasında bir çatışma çıkıyorsa kim nerede duruyor? Bir grup Azerbaycanlı İranlılık arasında bir kriz çıkanda İranlılığı önemsiyor. Ama 1906-11 Meşrutiyet, 1920 Azerbaycan Şeyh Mehmet Hiyabani, 1945-46 Seyit Cafer Pişevel'i Azerbaycan'ı önemsiyor. Şunu net olarak söylüyor Seyit Cafer Pişevel Azerbaycan Milli Hükümeti. Diyor ki Azerbaycan yolunu seçmiştir. Merkez bunu kabul etmek zorundadır. Kabul etmiyorsa merkez bilir. Biz yolumuzu seçmişiz, bizim yolumuz budur. Eğer merkez bunu kabul etmiyorsa bizimki bizde, sizinki sizde. Sözünü kullanıyor Seyit Cafer Pişevel. Ne demek burada, neyi önceliyor, neyi önemsiyor? Azerbaycan'ı önemsiyor. Şeyh Mehmet Hiyamani neyi önemsiyor? Azerbaycan'ı önemsiyor. İran'ı öncelemiyor. Meşrutiyetteki Azerbaycanlılar da yine Azerbaycan'ı önemsiyorlar. Bu bugüne kadar gelen şey. Hatta Pişevel'i Bakü'ye gittikten sonra tartışma çıkıyor. Diyorlar ki biz çok fazla Azerbaycan vurgusu yaptık. Biraz daha İran vurgusu yapsaydık başarılı olurdu. Seyit Sefer Pişevel'i tam tersine diyor. Tam az Azerbaycan vurgusu yaptı. Bunlarla birlikte Seyit Sefer Pişevel'in hayalinin ne olduğunu söyleyebiliriz. Söylediklerinde hepsi kendi eserlerinden, şey yapan varsa eserlerinden de teker teker bunları okuyabilirim. Yani 25 yıl önce bu kadar merkeze güvenmeyen, merkezin Azerbaycan'ına yok ettiğini düşünen ve eğer demokratik bir süreç olursa bir adem-i merkeziyetçi bir yapının ortaya çıkmasını zorunluluk olarak ortaya çıkaran, öne süren pişeveri 1945'te o noktaya geldi. Bu noktaya geldi. O da bu ki merkez reform edilemez, merkez akıllanamaz, merkezin zaten amacı bizi yok etmek. Eğer var olmak istiyorsak ve doğal olarak ya merkezden kopmalıyız veya merkezin bizi yıkamayacak bir mesafe ortaya çıkarmalıyız. Ve bunu Azerbaycan Milli Hükümeti bu tecrübenin bir ürünüdür. Biraz önceki tarihsel olarak söylediğim o çerçeveye bakarsınız. Azerbaycan Milli Hükümeti bir yılda ne yaptı denildiğinde? Richard Hatton, bir tane Amerikalı yazardı ve CIA'nin görevlisiydi o dönem. Ve İran'da nasyonizm diye bir kitabı var ve Pişeveri'ye de karşıdır, Azerbaycanlılara da karşıdır. Kitabını okuyan herkes bilir. Net olarak şunu söylüyor. Diyor ki, Seyfettin Pişeveri Azerbaycan Milli Hükümeti bir yılda yaptığını Pehlevi'ye 50 yılda yapamadı. Azerbaycanlılar için. Ve Azerbaycan'a gelen herkes geliyorsa Azerbaycan'a Azerbaycan Milli Hükümeti'nin Azerbaycanlılara yaptıklarını görüyor. Ne yaptı? Söylüyorum. Birincisi İran'da ilk toprak reformunu gerçekleştirdi. Marksist diyorlar değildi. Özel mülkiyeti saygıyla kabul etti. Toprak reformu gerçekleşti. Toprak reformunda sadece sahipsiz toprakları köylüler arasında paylaştırmaya doğru gitti. İş kanunu çıkarttı. Ki bu değildir. En önemlisi İran tarihinde ilk defa kadınlara oy hakkı verdi. Daha önce yoktu. Oy hakkı tanıdı. Ve en önemlisi bununla birlikte temel düşüncesi neydi? Bütün resmi dairelerde, her yerde Türkçe'yi resmi ilan etti. Farsça hükümüyle yasakladı. Ve hatta her tür Farsça yazı gelse bile durdurmasını emretti. Ve Azerbaycan ve Türk dilinde okullar, gazeteler, radyo ve diğer şeyler açmaya kalkıştı. Biraz önce tabloda da gördünüz. Ciddi şekilde Türk dilinde okuma, yazma şeyler başlatıldı. Kağıt, oyu bütün bunları başlattı Azerbaycan'da. Azerbaycan'da yeni okullar, üniversiteyi tesis etti. Bugün Tebriz Üniversitesi'ni biliyoruz. Azerbaycan'ın her yerinde ciddi bir ulaşım şeyi sağlamaya kalkıştı. Bütün şeylerde. Ve en önemlisi ve bugün de belki ciddi şey olacak, bedensel cezalandırmayı kaldırdı. İşkenceyi kaldırdı. 1945-46'da. Ve bütün bu tabloları bir yıl içerisinde gerçekleşti. Ve bir yıl içerisinde vergiler toplanmaya ve vergiler kendi Azerbaycan'ın kendi içerisinde yönelmeye doğru gitti. Ancak ve böyle ki düşünün Azerbaycan Milli Hükümeti bütün herkes gidiyor. Net olarak söyledik bir yılda. Pehlevi'nin 50 yılında yapamam. Ama bugünkü yani hem kurulduğu gün hem de yıkıldığı gün o da şudur. Ne oldu? Azerbaycan Milli Hükümeti devrildikten sonra neler yaşandı? Bir onu devrildikten sonra bir defa şunu söyleyelim. Bugün Türkiye'de söylüyorlar ya Azerbaycan Türklerin milliyetçiliğini Amerikalılar destekliyor. Onlara iyi bir örnek vermek istiyorum. Azerbaycan Milli Hükümeti General Schwarzkopf liderliğinde yok edildi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı Azerbaycan Milli Hükümeti yıkılamaz. Azerbaycan Milli Hükümeti İran ordusu tarafından verilmedi. Ve bunun yönetimi tamamlamaya Amerikalıların elinde oldu. Ve Sovyetler Birliği şimdi Farslar diyorlar ki Truman ultimatom vermedi. Truman kendisi diyor ben ultimatom verdim. Onlar diyor vermedi. Bu efsane. Adam kendisi söylüyor ben ultimatom verdim. Şunu söyledi. Demiş ki eğer sen oradan çıkmazsan, orayı bırakmazsan biz de güneyden geliyoruz. Biz o bölgeleri işgal edeceğiz. Diyor. Ve en önemlisi o dönem Japonya'ya kullanılan atom bombası gizlice onun işaretlerini verildi. Şimdi böyle bir tabloda karşı karşıya. Sovyetler Birliği Azerbaycan'ı bırakıyor. Ben de sadece bırakmıyor. Azerbaycan'ın aleyhinde hesap tutmaya kalkışıyor. Ve sonra Azerbaycan'ın orayı bırakılmasını istiyor. 7 ay bir şeyler ya bırak diyor Sovyetler Birliği. Ve şimdi ilginç tarafı. Sovyetler Birliği ile Amerika'nın yanında saf almaya saf alıyor. Ve diğer taraftan bütün merkeziyetçi kuvveler neden sen Türk dilini resmi ettin diye, neden Türk dilini resmi yaptın diye, ki bütün bunlar yazılı olarak var. Bunlar kendi söylemiyorum. Bütün yazılarda bunlar da pişiren aleyhinde neredeyse bir ulusal seferberlik ilan ediyor. Ve Amerika Schwarzkopf'un liderliğinde ordu Temmuz'a doğru hareket ediyor. 35 ila 45 bin insan 3 gün içinde öldürülüyor. 3 gün içinde öldürülüyor. 70 bin insan Kuzey Azerbaycan'a sığınmak zorunda kalıyor. 6 bin kişi mahkeme tarafından idam ediliyor. 3600 köy boşaltılıyor. Yüz binlerce insan merkeze göç ettiriliyor. Ve TCK pişelerinin bağladığı bütün yasalar yürürlükten kaldırılıyor. O şeyde de gördünüz. Bütün Türkçe kitaplar, yazılar tam anlamıyla yakılıyor. Yakılıyor. Orada da gördünüz. Ne Türkçe kitaplar var kaldırılıyor. Ve 13 Aralık'ı Azerbaycan'ın kurtuluş günü ve bir bayram kutlaması haline getiriliyor. Hala da onun yaraları şey değil. Yani ben az rakam söylüyorum. 35-45 bin. Bazı İranlı tarihçiler 70 bin insan öldürüldü diyor. Mahkemesiz, sorgusuz ve sualsiz. Hani bunu söyleyenler de bizlerden de olsun değil, onlardan söylüyor. Ve bu Azerbaycan, yani bugün, yani 13 Aralık bir taraftan Azerbaycan'ın meşruiyetten kendisini ayakta tutmak için 12 Aralık günü aynı acı günlerin de şey. Ne oluyor? Seçerler bir şeyleri ortadan kaldırıldıktan sonra inan tamamıyla bir diktatör yapıya kavuşuyor. Bakınız burada özellikle de Anadolu Türklerin çağdaş tarihimiz açısından, İran tarihi açısından bir şey söylemek istiyorum. Azerbaycan ne zaman yıkılmışsa arkasından diktatör yapılar başlamış. Tarih veriyor. 1920'de Şeyh Mehmet İyabani'nin üzerinden silindir gibi geçtim Brüksel'den. Kazaviye devleti Rıza'nın en karanlık dönemi başlatıldı. Biraz önce ben de özelliklerini saydım. İkinci, SSP Pişeler'i devredildi. Yok edin. Mehmet Kafayevi'nin en karanlık dönemi başlattı. Üçüncü en önemli tarih olarak 1979'dan sonra Azerbaycan en geç İran İslam Cumhuriyeti'ne teslim olan yerdir. Mehmet Kazım Şeref Medari iyice halk üzerinden harekatıyla teslim oldu. Bütün bugünkü İran'a karşı mücadele eden örgütler birleşiyorlar. Azerbaycan halk üzerinden harekatını yok ediyorlar. Seyitlenmez Kazım Şeref Medari'ni bitirmeye çalışıyorlar. Ne oluyor? Onlar için Azerbaycan'ı yok ediyorlar. Onlar daha sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi eliyle asılıyor. Yani Azerbaycan Hatun Selman Harekatı'nın yok oluşunun arkası Hümeyni'nin diktatör ve totaliter yapısının başlangıcı oldu. Ve onun yıkılışında komünistler de katkı sağladı. İran halkı mücahitler de katkı sağladı. Bütün örgütler katkı sağladı. Ha, anlamı ne? Anlamı net olarak şu. Azerbaycan, İran demokrasinin garanti belgesidir. Azerbaycan'ın iradesi yok olduğunda diktatör bir dönem başlatılmış. Her zaman böyle olmuştur. Ve SSP Pişeveri döneminde de böyle. SSP Pişeveri'ye karşı olup Azerbaycan Milli Hükümeti ihanete suçlayanlar hepsi daha sonra asıldı. Ve daha sonra bir çoğu neden ne kadar yanlış yaptıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Bütün bu tarihsel açıdan bakıldığında şu olarak, yani İran'ın geçmiş İran adlanan coğrafya ki İran adı 1933'te verildi. Ondan önce İran ismi pek fazla kullanılmıyor. O coğrafyaya bakarsanız bir adam ve merkezli yapı var. Bizde han geliyor. Bütün yapıları yok ediyor. Ve yok edikten sonra bir diktatörlüğe dönem başlıyor. Orada da yine Azerbaycan yok oluyor. Ha, şimdi sözümü özetlersem bu kadar çarpaz yollardan gelerek sözümü özetlersem söyleyebilirim. Azerbaycan Türkleri yani bir defa İran'da Türkiye'den sonra en fazla İran'da Türkler yaşıyor ve bunlar içerisinde Azerbaycan Türkleri 30 milyonla en büyük nüfusa sahipler ve neredeyse İran'da en büyük etnik grup olarak varlar Azerbaycan Türkleri. Ve Azerbaycan Türkleri çağdaş tarihle, eski tarihle birlikte her zaman belirleyici, belirleyici bir pozisyonla olmuşlar. Ve bir dönem, zamanın bir döneminde kendi iyiliklerini, kendi saadetlerini, kendi milli kalkınma, gelişme, hatta kendi milli kimlik güvencelerini İran içerisinde aramışlar. İran'la birlikte bunu düşünmüşler. Ama Meşrutiyet tecrübesi 1906-11 tecrübesinden sonra bu algı değişmeye başlamış. 1920'deki Azeristan Devleti, 1945-46'da Azerbaycan Milli Hükümeti ve günümüze gelen süreçte de aynı tecrübe yeni insanları rahatsız ediyor. O da şu, yani merkez bu İranlılık var olduğu sürece Azerbaycan kendi kimliğini, kendi dilini, kendi tarihini koruyamayacak ve ister istemez mankurtlaşma zorunda kalacak. Ve doğal olarak aslında 20. yüzyıl tarihi, İran tarihi Azerbaycanlılar açısından iki çelişki tarihi. İranlılar bu olalım, Azerbaycanlı olalım ya Türk olalım çelişkisi içerisinde devam etmiştir. Ve bugün de siyasi ve oradaki siyasi kaderimi bu çelişki, bu konflikt, bu zıddiyet teşkil ediyor. Ben buna Azerbaycanlıların ontolojik diyalektiği ismini veriyorum. Bu ontolojik diyalektik Azerbaycan Türklerinin siyasi süreçteki tavırlarını belirliyor. Bir taraftan İranlılığa doğru, diğer taraftan da İranlılıktan kaçma. Merkeze doğru, merkezden kaçma, gelgit içerisindeler günümüze kadar da devam ediyor. Bu Azerbaycan Milli Hükümeti bu ontolojik diyalektiğin en tipik örneğidir. Teşekkür ediyorum.
Birçok nedenleri söyledi. Hemen dış güçlerin olmaması, yani bu tez çürük bile, halkın bilinci, büyük liderin olması ve milli hükümetin, belki bunu diyenler de vardı. Şimdi biz 70 yıla yakındır, bu mücadelerini yeniden sürdürüyoruz. Yani milli hükümet öldükten sonra. 70 yıl içerisinde atababalarımız mücadelerini sürdü, bizim günümüze kadar getirmiştir. Bugün biz niye kuramıyoruz yani, neyi eksikliyoruz? Hangi şeyi eksikliyoruz? Dış güçler, başta Türkiye ve Kuzey Azerbaycan olarak bizi desteklemiyorlar. Ondan dolayı yoksa halkın bilinci mi? Yoksa bir liderin olmaması mı? Yani bunların hangisi size büyük bir rolü vardı yani yeniden böyle bir hükümet kuramıyoruz?
Şimdi aslında o dönemleri Azerbaycan'ın gerçek siyasi istekleri her zaman kriz döneminde ortaya çıkar. Ve kriz döneminde Azerbaycan ne istediğini net olarak açıklar. Şimdi siyaset bilimde de, sosyolojide de böyle bir tartışmalar var. Yani biz bir şeyi ne zaman ölçebiliriz? En doğru zaman bir şeyin ölçümü için ne zamandır? Kriz anıdır, istisna dönemi midir yoksa normal dönemler? Şu anda Azerbaycan'da bir normal dönem var. Ve bu normal dönemde bize Azerbaycan'ın gerçekten ne istediğini, genel anlamda isteklerini de nereye doğru gittiğini net olarak kestiremiyoruz. Ve söylediğimiz ne söylersek de hepsi subjektif olur. Ve doğal olarak Azerbaycan'ın ne istediğinin kriz döneminde, istisnai dönemlerde ortaya çıkar. İstisnai dönem nedir dönemdir? Merkezi iktidarların zayıfladığı ve iktidar boşluklarının doğduğu dönem. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda, tarihten bir örnek vermeye baktığımızda o da şudur. 20. yüzyılda merkezi iktidarlar ne zaman zayıf olursa Azerbaycan kendisine merkezden başka bir yol seçmiştir. Hep bu tekrar olmuştur. Daha sonra merkez gelip kendi gücünü toparlamış, daha sonra Azerbaycan'daki o oluşan yapıyı yok etmiştir. Bu 20. yüzyıldan günümüze kadar yaşadığımız bir tarihi tecrübe. 1920'de Azeristan Devleti de bunun örneğidir. Merkezi iktidar boşluğundan bir ortaya çıkmıştır. 1945-46 bugün konuştuğumuz Azerbaycan Milli Hükümeti de merkezi iktidar ve hükümetin zayıflığı ve boşluğundan istisna döneminde ortaya çıkmış bir yapıdır. Şah 1979'dan sonraki süreçte Halk-ı Müslüman harekatının ve ortaya çıkışı da yine bir istisna ve o kriz dönemine denk gelmiştir. Şimdi bütün bunları bir arada tutarak ben şunu net olarak söyleyebilirim. Azerbaycan yine istisna ve kriz dönemlerinde yine de merkezden farklı bir yol çizilir. Neden bunu söylüyorum? Bu tarihi tecrübeyi ne dedik? Tarihi tecrübeyi örnek olarak şunu da çok kişi söyleyebilir. Tarih tekrardan ibaret ama tarih hep aynı şekilde tekrar etmeyebilir. Veya bizim istediğimiz şekilde olmayabilir. Bunun bir sağlam dayanakları, farklı dayanakları da olması lazım. O da şu. Azerbaycan Türkleri İran'daki yaşayan bütün etnisitelerden farklı birçok özelliği var. Ve o nedenden dolayı Azerbaycan Türkleri hep toplu ve kolektif olarak siyasiler. Neden bunu söylüyorum? Ayrıcalıkları neler? Bakınız, tek etnik sitedir ki İran'da hem çevrede hem merkezde var. Bakınız, İran'daki temel etnik grupları sayarsak, Belçlar, Arap'lar, Kürtler, bütün bunları sayarsak bunlar çevrede varlar, sınırda varlar, merkezde hiç yok. Farsları sayarsak Farslar merkezde var, çevrede yok. Azerbaycan tek etnisitedir ki hem çevrede var, hem de merkezde var ve her yerde var. İran her yerine sepelenmiş durumda, bu önemli bir ayrıcalık. İkinci, buna bağlı olarak en önemli ayrıcalığı nedir? İran'daki diğer etnik gruplar merkezlik din ve mezhepten biraz daha farklılar. Ama Azerbaycanlılar ayrıca mezhebi din ve mezhep sebebiyle de merkezdeler. Büyük yoğunluğu İslam ve Şii'ler. Bu da önemli bir husustur, siyasi olarak. Ama bunun yanı sıra en önemli başka ayrıcalıkları var, diğerlerinde yoktur. Nedir? Bütün coğrafi olarak İran coğrafyasının sınırlarını bir hayalimizde kuralım. Sınır harita olsaydı gösterirdim. Harita yok. Hayalimizde kuralım. Azerbaycan Türkleri tek istisnalar çünkü hem Avrupa'ya açılabiliyorlar hem Kafkasya ve Rusya'ya açılabiliyor. Farslar ortada kalmışlar. Diğerleri ya Afganistan'a açılıyor, ya Pakistan'a açılıyor, ya da Körfez'e açılıyor. Azerbaycanlılar bir taraftan Kafkasya, onun üzerinden Rusya'ya, diğer taraftan Türkiye'ye, onun üzerinden Avrupa'ya açılıyor. Ve bu tarihsel olarak önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenden dolayı Kafkasya'dan, Rusya'dan ve Türkiye'den modernleşme dalgası Azerbaycan üzerinden İran'a geçiyor. Bu önemli bir husus. Ve en önemlisi, Azerbaycan'da ciddi bir siyasi kültür var. Siyasi isyan kültür ve geleneği var. Ki bu bu da önemli. Ve diğer en önemlisi Sayıcıoğlu. Azerbaycan Türkleri İran'da bütün etnisitelerden daha fazladır. Baslardan da fazla. Herkesten daha fazladır. Kürtler 5 milyondur. Azerbaycanlılar 30 milyon. Belçlar 2 milyon. Araplar 2 milyon. Azerbaycanlılar 30 milyon. Farslar 15 milyon bile değil. Yani şimdi bütün bu etnisite çoğunluğu Önemli bir ayrıcalıktır Azerbaycan Türkleri arasında. Ve en önemlisi o da şudur. Azerbaycan kolektif karizmaya sahiptir İran'da. Kolektif karizma nedir? O da şudur. Şu terim sürekli kullanılır. Değişime Tebriz'in evet demediği hiçbir değişim olmuyor denir. Eğer bir İran'da bir değişiklik olacaksa Azerbaycan o değişime katılırsa o sonuçlanır. Ve bu nedenden dolayı Azerbaycan'ın kolektif karizması var. Ve her Azerbaycanlı'nın bilincinde de bu kolektif karizma vardır. Ve Azerbaycanlı'nı sevmeyenler de sevenler de bu kolektif karizmanın farkındalar. 2009'da Yeşiller Hareketi oldu. Tehran her yerde kapsadı. Azerbaycan kendi isteğini görmediği için katılmadı ve sonuçsuz kaldı. Ve şu anda da onlar da itiraf ediyorlar. Azerbaycan gelmezse bu olmuyor. Azerbaycan'da bütün bunlarla birlikte biraz önce saydığım o şeyle birlikte bakarsanız diğerlerden farklı iki tane soydaş devleti var. Bir Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan devleti var. Bir de Türkiye var. Bunlar önemli ayrıcalık. Önemli ayrıcalıktır. Ve bu nedenle dolayı bu ayrıcalık Tahran'dan ve diğer yerlerden farklı olarak Azerbaycan'ın siyasal hareketlenmeye daha müsait kılıyor. Daha potansiyelini kılıyor. Ve bu nedenle dolayı Azerbaycanlıların entelektüelleri, aslında bir örnek İran, iki devrim arasında İran. Bir tane Ermeni yazmış. Yılmanda Abraham yazmış. Kitapta şu var. Tablo veriyor. Tablo da İran seçkinlerin, entelektüellerin istatistikini veriyor. Bakarsanız ikinci Pehlevi dönemi hariç Azerbaycanlılar hep birinciler. Ve bugün matematik, sosyal bilimler her yere bakarsanız Azerbaycanlılar hep oradalar. Ve bütün bunlar biraz önce söyledim. Azerbaycan'da iki farklı siyasi eylemi doğmuştu. Biri bu. Biz İran'ın sahibiyiz. Demek ki İran'a sahip çıkmalıyız, İran'ı ele geçirmeliyiz, kontrol etmeliyiz duygusuyla birlikte. Bir taraftan da hayır, bu kadar ayrıcalığımız varsa ayrılalım. Bu iki, yani hem İranlı, yani İrancılık, Azerbaycancılık, çarpış tarihimizin özetidir. Bu gitgel, bu pandori, bu sarkat hareketi. Bu sarkat hareketi Azerbaycan'ın biraz önceki saydığım bu konjonktürel yapsal özelliğini bir ürünü. Azerbaycan ayrılıyor yeri gelir. Şimdi buna baktığımız zaman Azerbaycan'daki ayrılık istek yine var. Bu konflikt, bu ayrılık isteği yine vardır. O tarihte olduğumuz bütün önde saydığımız. Diğer dönemden farkı ne? Diğer dönemden ciddi şekilde farkı var. Ve bu nedenle dolayı bu defa başarılı olma şansı yüksek. Nedir farkları? Özellik farkı nedir? Azerbaycan Milli Hükümeti'ne bakarsanız Azerbaycan Milli Hükümeti en çok başarılı olduğu yer Tebriz'dir. O da şunu net olarak söyleyebiliriz. Azerbaycan'daki Türk Milliyetçi Hareketi'nin en büyük kadersizliği, talihsizliği diyelim, hep Tebriz'de sınırlı olmasıdır. Tebriz'in hep yalnız kalmasıdır. Bu hep böyle olmuştur. Tarihte böyle olmuştur. Tebriz başlatmıştır, yalnız kalmıştır. Tebriz yenildiğinde her tarafta yenilmiştir. Ama şu anda denge tamamıyla değişmiştir. Şu anda Tebriz'de çok güçlü bir milliyetçi dalgası olmasına rağmen ama bu dalga Tebriz'den başlamamıştır. Çevreden başlayıp Tebriz'e girmiştir. Tebriz'e milliyetçilik en son dahil olmuştur. Daha önce tarihimizde böyle değildi. Böyle değil. Bu önemli bir farklı. İkinci en önemli farklılık ki bugünkü süreci belirliyor. O da şudur. Daha önce elitistiydi Azerbaycan hareketi. Meskiyede bakarsanız tüccarlar var. Büyük bölümünde. Halk pek fazla karışmıyor. Sadece o Tebriz'in kuşatmasına katılıyorlar. 20'de de Pişeveri döneminde de elitist bir yapı var. Tebriz dışarıda. Ama şu anda bakıyorsanız, harekete bakıyorsanız, hareket tepeden aşağı değil. Aşağıdan yukarıya doğru. Yani Hiren'i böyle düşünürsek, hareket burada yukarı doğru gidiyor. Hala Azerbaycan seçkinleri, elitleri hala bu harekete sahip olmuş değil. Güney Azerbaycan'ı kastediyorum. Bu önemli bir ayrıcalık. Ve en önemli mesele, en önemli fark yine o da şudur. Türklüğün bir siyasi unsur olarak bu sürece dahil olmuş. Bir kereye kadar Türklük Azerbaycanlıların içinde bir üyeydi. Azerbaycanlı örgüt bir üyesi, açık bir üyesi değil. Ama şu anda Türklük net olarak ortada var. Daha önce bu yoktu, şimdi var. Ben Türk'üm diyorum. Haray haray ben Türk'üm diyorum. Bu açık şekilde siyasi olarak o. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı da şudur. Orman kurtlaşma süreci, o asimilasyon süreci, süreci içi boşaltılmış Türklüğü yok edin. Şimdi mesela diyor ya, İran'da Türk var. Tamam var da Türk. O Türk'ün altını eşerseniz, bir sorun altını eşerseniz ben ağır ırkındanım diyebilir. Türk'üm ama ağır ırkındanım. Bu diyebilir. Dedek hukuku bilmiyorum. Babeki hiçbir şey bilmiyor. Kuruluşu biliyor, onu biliyor. Çünkü öyle yapılandırmış. Bu Türklüğün girmesi, bu Türklüğün girmesi o iç boş Türklüğü yok ederek Türklüğe sağlam bir tarihsel ve kültürel ve etnisite kimliği sağlıyor. Ve en önemlisi, en önemlisi o da şuydu, ne dedim biraz önce dedim, Azerbaycanlılık İranlılık karşısına. Farslılığın karşısına yeni bir kimlik dikiliyor. O da Türklüğüdür. Ve sosyal mesafeyi, etnisite mesafeyi ayırıyor. Ve en önemli husus yine baktığınızda bu Azerbaycan'ın geneline yayılmış. O dönem baktığımızda hiç böyle bir şey yoktu. Pişever'de de İyaban'da da meşruiyetten merkeze yönelik ciddi bir güvensizlik vardı. Mesela Pişever nerede? Pişever bir yerde diyor ki Mirza Kuçişhani zengeli. Mirza Kuçişhani zengeli bir tane 1920'de İran'ın kuzeyinde bir cilan var. Cilan var. Cileklerin yaşadığı bir bölge. Hani çok gösterir. 1920'de orada bir cumhuriyet kuruyor. Onun lideri. Şöyle bir cümlesi var onun. Diyor ki 1920'de söylemiş. Diyor ki Tahran'ın İran'ın diğer bölgelerini yok etmek pahasına abat etmiştir. Eğer İran'ın diğer bölgesini abat etmek istiyorsak da Tahran'ı harap etmemiz gerekiyor. Aynı söylemi bir şeyler de tekrarlıyor. Tahran merkeziyetin sembolüdür. Türklerin yaşadığı bir coğrafya, Türk kenti de aynı zamanda. Ama merkeziyetin sembolü. Ve bu merkeziyete olan güvensizlik, bu merkeziyetten kopma, onların bize bir şey yapamayacağı bugün potansiyel olarak vardır. Ve bütün bu sürecin, biraz önce söyledim ya, normal süreçte biz hiçbir şey görmüyoruz. Normal süreçte hiçbir şey görmüyoruz. Ama kriz anında Azerbaycan bütün çantasında eteğinde ne varsa o taşların hepsini gerilen her şeye getirdi. Ve bana göre bu defa Azerbaycan daha güçlü girdi. Bu defa Azerbaycan daha farklı bir sosyal etkisiyle ve diğer güçlerle geldi. Şimdi başkaları bunun farkında mı? Evet farkındalar. Herkes bunu biliyor. Herkes de bunu görüyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, cümleyi bitirmek istiyorum. O da şudur. Siyasi analizde gördüğünüz hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Siyasi analizde ifade eden şey görmedikleriniz. Her şey söylenir ya, siyaset iceberg'in analiz etmek gibi. İceberg'in sadece %5'i dışarı. O buzdağlarının %5'i dışarı. Siz gördüğünüzde küçük bir taba olarak görüyorsunuz. Kemiği de ona dağıtınız, bir çarpı kemiği de alır. Ve doğal olarak sadece normal halde biz sadece o iceberg'in %5'ini görebiliyoruz. İstisna ve kriz döneminde iceberg tam anlamıyla kendisini açığa çıkarıyor. Ve Azerbaycan 1920, 1945, 1979'da nasıl o iceberg'i açığa çıkardığı için, o örtüyü kaldırdığı için yeniden aynı şeyi kaldırıp ve bu defa farklı bir kimlikle dünyanın karşısına çıkacağını düşünüyorum.
Azerbaycan bölgesi ve Azerbaycan'daki Türk kökenli kişilerin mazlumlaşma sürecinden aydınlanması açısından Babek Kalesi'nde yapılan hareketin etkisi olmuş mudur?
Yani tabii ki Babek Kalesi ben bunu bir yazımda da yazdım. Azerbaycanlıların öze döneş törenidir. Yani kendilerini bulma töreni. Hepimiz biliyoruz siyasette ritüel önemlidir. Siyasi ritüeller önemlidir. Siyasi ritüel siyasi kimliği kuran, devam ettirir ve onu pekiştirir. Babek Azerbaycanlıların kendilerine dönüş bir siyasi ritüelleri ve siyasi törenleriydi. Ve doğal olarak Babek Kalesi kaç şeyi birden gösterdi. Bir defa Babek Kalesi insanların milli kimliklerini bulma, tanıma ve biraz da sosyalleşme süreçleriydi. Kendilerini bulma süreçleriydi. Ve en önemlisi Türklerin gerçek isteklerinin de açığa çıktığı bir alandı orası. Ve ne oldu? Devlet şu da önemli bir husustu. Şimdi bakarsanız İran tarihine bakarsanız Babek kimdir? Babek bir İran kahramanıdır. Farsların en önemli kahramanları olarak söylüyorum. Babek Horendin, Maziyar, bütün bunlar Fars milliyetçilerin öne sürdüğü bir kahramanlar. Ben şunu söylüyorum, Babek Horendin Arap krizine karşı ortaya çıkmış en önemli kahraman. Ama ne yaptı Azerbaycan, Güney Azerbaycan Milli Hareketi? Güney Azerbaycan Milli Hareketi Babek'i Fars milliyetçilerin elinden çıkardı. Kendi kahramanı yaptı. Ve şimdi Fars milliyetçi Babek'in ismini bile dillerine getirmiyorlar. Çünkü o, yani biraz önce söyledim ama mantıklaşma süreci bu zaten. Hafızanı elde ettiğinde, toplumsal belleği elde ettiğinde senin kahramanını çaldıkları için geri alıyorsun ve sen sahipleniyorsun ve onlar yoksullaşıyor. Ve Babek Kalesi bu anlamda Azerbaycan kimliğinin yeniden vurgulanması, yeniden tanınması, yeniden güçlenmesi açısından önemlidir. Ve dediğimiz anlamda şunu bu nedenden dolayı devlet olan zaten askeri alanı idare etti. Şu anda tamamıyla kapatıldı. Hiç kimse oraya gidemiyor. Hatta o dönem mesela diyorlar gitsinler insanlar. Gidiyorlar orada ama devlet orada gördü. Orada gördü. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar. Bütün şehirlerden oraya akın etmişler. Görüşüyorlar, konuşuyorlar, müzik dinliyorlar. Çok farklı bir alan. O farklı bir alan Azerbaycan Türk kimliğinin pekişmesi, güçlenmesi ve kendini yeniden üretmesi, kendini daha fazla şey yaparak gelmesi alanı. Düşünün şöyle düşünün. Bütün aileden yaşlı anneler, teyzeler, bütün herkes o kaleyi çıkmaya çalışıyor. Ve çoğu da niye çıktığını, nereye gittiğini de bilmiyor. Ama o süreçte öğreniyor. Burası. Şu bilinç oluşuyor. Demek ki benimle tarihin arasında bir duvar örmüşler. Demek ki benim beynimi yok etmişler. Demek ki benim bilmediğim birçok şeyler varmış diye çok farklı bir sorgulamanı da beraberinde getiriyor. Çok büyük bir katkı sağladığını net olarak söyleyebiliriz.
Yani Türkiye, Azerbaycan hiçbir destek verme, yani devlet olarak İran'ın işlerine müdahale edemezler diye destek vermiyorlar. Yoksa başka bir yani bir siyaset var bu işte.
Birincisi şu. Güney Azerbaycan Milliyet Hareketi hiçbir güçten izin alarak hareket etmiş değil. Hiçbir güçten de izin alarak da hareketini durdurmuyorlar. Hiçbir gücün de bakın bana ne diyor ne demiyor da yoluna devam edecek. Yoluna devam edecek. Yani biz bu yola Türkiye'nin veya Kuzey'in veya herhangi birisinin etkisiyle, gücüyle bu yola gelmiş değiliz. Orada 35 milyondan fazla Türk var. Onun 30 milyon Azerbaycan. Türk bütün haklarından yoksundu. O hakların uğrunda insani olarak bir mücadelenin içerisindeyiz. Biri bizi kabul eder, etmez. Onların işi. O başka bir. Yani biz. Başkası bizi değil. Biz zaten bu hareketin içerisindeyiz. Bu yola da devam ediyoruz. Üçüncü bir kişi gelirse de gelmezse de Güney Azerbaycan yolunu gidecektir. Kendi yolunu seçmiştir. Gidecektir. Bu neydir ya? İsterse Kuzey Azerbaycan desteklesin, isterse Türkiye desteklesin ya desteklemesin. Bu Güney Azerbaycan kendi yolunu gidiyor. Ama ikinci Türkiye'ye ve Kuzey Azerbaycan'a gelince, ben Kuzey Azerbaycan'ı şimdi ilk tarafa bırakıyorum. Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'yi söyleyelim. Biz Osmanlı Seferi çekişmesinin kurbanı olduk tarihsel. ve Osmanlı Seferi çatışması neredeyse Türk dünyasını böldü, bir hançer olarak kesti. Ve bu 1500'lerden günümüze kadar gelen bir ayrılığın temelinin dinamizmine oluştu. Ancak 500 yıldan sonra özellikle de İran'daki o yaşayan Türkler, Azerbaycan Türkleri daha Osmanlı Seferi kavgasını bıraktılar. O kavgayı bıraktılar. Ve onlar Türk kimlikleriyle yola çıkarak Anadolu Türklerini ve Osmanlı veya Seferi çatışmasını Türk olarak görerek bu kapıya geldiler. Ancak maalesef Türkiye o noktada değil. Maalesef sadece Türkiye değil, Türk milliyetçiler bu noktada değil. Şimdi sorun burada. Neden Türkiye o noktada değil? Neden Türk milliyetçileri o noktada değil? Bakınız şöyle söylüyorum. Bizi, yani oradaki Güney Azerbaycan Milliyetçi Hareketi hep PKK veya başka şeylerle paralellik kurarak analiz ediyor. Ve öyle bir paralellik kurarak bu paralellik büyük bir hata. Ama şöyle bir şey soruyorum ben. Yazılarımda da yazdım, söyledim. Tamam, Türkiye'nin bir terör sorunu var. Kabul ediyoruz. Destekliyoruz, duygudaşlık her anlamda destekliyoruz. Türkiye bu terör sorunu bitirmesi gerekiyor. Şu soruyu sormak ama burada gerekir. Türkiye kendi iç terörünü bitirmek için Türk dünyasında yüzünü kapatması mı gerekiyor? Bu önemli bir soru. Soruyu ikinci defa soruyorum. Türk dünyasında yüzünüzü kapattınız. Bu son yılda terörü bitirebildiniz mi? Terör tırmanarak geldi bu noktaya, geldi gelmedi. Güney Azerbaycan'ı yok saydınız. Tamam, yok saydınız. Terör için. Teröre ne yaptınız? Teröre ne yaptınız? Soruyu size soruyorum. İstatistik akıl şunu söyle. Bir yerden kaybediyorsa bir yerden kazan. İki başlık kayıp, iki tarihler yenilgidir. Ve Türkiye şu anda iki başlık kayba doğru yürüyor. Yürüyor iki başlık kayba doğru yürüyor.
Şimdi de sizler için Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dr. Ahmet Ataç ve aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükşehir'den gelen bir teşekkür mektubu vardır. Onları sizler için sunacağım. Derneğinizde düzenlendiği Milli Hükümet ve Güney Azerbaycan'ın siyasi gelişimdeki yeri başlıklı konferansınız için yaptığınız nazik davete çok teşekkür ederim. Ve etkinliğinizin başarılı geçmesini diliyorum ve tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve şimdi de kapanış konuşmasını yapması için konuşmacı Dr. Arif Keskin'e plaketini sunması için Dernek Başkanımız Uzman Eczacı Cavit Aydın'ı kürsüye davet ediyorum.
Başta konferansımıza katılıp bizleri gururlandıran tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şimdi salonumuzda son andaki bir konuyu ele alacağım özellikle olarak. Milliyetçi kimliklerden bahsetti sayın konuşmacımız. Şunu bahsetmek isterim. 98'den bu yana bir Azerbaycan Türk olarak Eskişehir'de bulunmaktayım. Bu zamana kadar elimizden tutup sırtımızı sıvazlayan, bize destek veren hep milliyetçi büyüklerimizdi. Onlara şahsım adına kurulandığım için şahsım adına teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye neden Azerbaycan ve Güney Azerbaycan'ın yanında değil konusunu ise ben her zaman şu örnek veriyorum. Türkiye belki biraz daha Osmanlıca davranıyor. O elini Arap dünyasının omzuna atarak yüzünü batıya sırtına Türk dünyasına dönmüş durumdadır. Ama bunda ne yazık ki bizim milliyetçilerimizin suçu yoktur. Sadece bir hatası vardır. Çok fazla ses çıkaramadıkları için diyorum ben buna. Milliyetçi büyüklerimizi ve bizim aramızda bulunan tüm ülkücü arkadaşlarımızı, soydaşlarımızı tekrar teşekkür ederim geldikleri için. Yani hep desteklerini gördük. Bugün de desteklerini gördük. Her zaman da göreceğimizi umut ediyorum. Bunu sadece abi kardeş tartışması için de düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer bir Türk birliği düşünüyorsak önce Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı diyeceğiz. Eğer bir Türk birliği düşünüyorsak önce bir vahid Azerbaycan diyeceğiz. Eğer bir Türk birliği düşünüyorsak o zaman Türk birliği olacağız. Hepinize saygı ve sevgiyle teşekkürümü sunuyorum. Ve sizlerin huzurunda sizlerin, siz değerli büyüklerimizin izniyle konuşmacımız Doktor Arif Keskin'e plaketini sunmak üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.